Ayrım 9.
Sevdiği kadının o güzel, kaygılı yüzüne baktı. Gelecekte kayınvalidesi olacak insanla tanışmak istediği doğruydu. Ama tek odalı bir evde hapis olduğunda değil. 30 saatten fazla esir alınıp polis çağırmaya hazırlandığında değil. Bu karşılaşma Bill Burke'ün hayatında hiç yapmadığı kadar diplomatça davranmasını gerektirecek bir karşılaşma olacaktı. Hayranlık duyduğu roman kahramanlarından biri böyle bir durumda nasıl davranırdı? Ama içinden bir ses, kimsenin gücü o kahramanları bu duruma düşürmeye yetmezdi diye fısıldıyordu. Birlikte Lizzie'nin katına tırmandılar. İçerisi sessizdi. Çıkmış olabilir mi diye sordu Bill alçak sesle. Hayır, olamaz. Pencerenin altına demir sıkıştırdım. Açması mümkün değil. Camı kırmış olamaz mı? Hayır, annemi hiç tanımıyorsun. Evet diye düşündü Bill. Ne şartlarda tanışacağız? Şiddete başvurabilir mi? Saldırmak falan gibi. Tabii ki yapmaz. Bunu da nereden çıkardın? Bill'in korktuğu için küçümsüyordu. Konuş onunla, bir şeyler söyle, kim olduğumu anlat. Hayır, yapamam, bana kızgın. Hiç tanımadığı biriyle karşılaşması daha iyi. Lizzie'nin gözleri korkudan büyümüş, kocaman olmuştu. Bill omuzlarını dikleştirdi. Bayan Duffy, adım Bill Burke, bankada çalışıyorum dedi. Hiçbir yanıt yoktu. Bayan Duffy, iyi misiniz? Sakinsiniz, sağlığınız iyiyse ne olur söyler misiniz? Neden sakin ve sağlıklı olacakmışım? Raporlu deli kızım beni buraya hapsetti. Hayatın sonuna kadar her gün, her saat bu yaptığına pişman olacak. İçeriden gelen ses kızgın ama güçsüzdü. Bayan Duffy, kapıdan biraz uzak durursanız içeri gelip neler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Siz Elizabeth'in arkadaşı mısınız? Evet, çok yakın bir arkadaşıyım. Aslında ona aşığım. Öyleyse siz de delisiniz demektir. Lizzie kaşlarını kaldırarak demedim mi diye sordu alçak sesle. Bayan Duffy, bana kalırsa bunları karşılıklı daha rahat konuşuruz. Ben içeri giriyorum. Onun için lütfen kapıdan uzak durun. İçeri giremiyorsunuz. Sizin gibi uyuşturucu kullanan katilleri getirir diye kapı tokmağına sandalye sıkıştırdım. Beni kurtaracak birileri gelinceye kadar burada kalacağım. Sizi kurtarmaya ben geldim dedi Bill çaresizlik içinde. İstediğiniz kadar anahtarla kapıyı açmaya çalışın, yine de içeri giremezsiniz. Kadın haklıydı. Barikat kurmuş, kendini hapsetmişti. Ya pencere diye sordu Lizzie'ye. Tırmanması zordur ama sana gösterebilirim dedi Lizzie. Bill şaşırmıştı. Sen pencereden girer misin demek istemiştim. Yapamam Bill, onu duydun. Azgın bir boğa gibi. İnan ki beni öldürür. Peki öyleyse göster bakalım dedi Bill. Gerçekten tırmanması zordu. Tepeye vardığında Lizzie'nin pencereye sıkıştırdığı demir çubuğu gördü. Çubuğu usulca yerinden oynattı. Pencereyi açtı ve perdeyi kenara çekti. 40 yaşlarında sarışın, rimelleri yüzüne bulaşmış bir kadın vardı içeride. Onu görünce bir sandalye kaparak üstüne yürüdü. Benden uzak dur, defol küçük serseri. Lizzie kapının dışından anne, anne diye sesleniyordu. Bayan Duffy, lütfen, lütfen. Bill bu arada kendini korumak için ekmek kutusunun kapağını almıştı. Bayan Duffy, ben sizi çıkarmaya geldim. Bakın anahtar burada. Ne olur, lütfen o sandalyeyi bırakın. Gerçekten elinde bir anahtar vardı. Kadının bakışları biraz rahatlamış gibiydi. Sandalyeyi bıraktı, yorgun, bile bakıyordu. Kapıyı açayım, Lizzie de gelsin. Hep birlikte soğukkanlılıkla konuşalım dedi kapıya doğru yönelirken. Lizzie'nin annesi yeniden sandalyeye sarıldı. O kapıdan uzak dur. Kim bilir dışarıda nasıl bir çete bekliyordur. Lizzie'ye hiç param olmadığını söyledim. Kredi kartım da yok. Beni kaçırmanın hiç faydası olmaz. Fidye ödeyecek kimse de yok. Yanlış insan seçtiniz. Dudakları titriyordu. O an öylesine kızına benziyordu ki Bill birden kadını korumak için büyük bir istek duydu. Dışarıda çete filan yok. Sadece Lizzie var. Her şey büyük bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyor dedi. Sakinleştirici bir sesle konuşuyordu. İstediğin kadar söyle. Dün akşamdan beri kaçık bir kızla burada hapsol. Sonra o deli seni tek başına bırakıp gitsin. Sen de bundan sonra neler olacak diye meraktan öl. Sonra pencereden elinde ekmek kutusunun kapağı olan biri girsin. Hayır hayır, ben sadece elinizdeki sandalyeyi görünce kaptım kapağı. Bakın bıraktım işte. Sesi etkileyiciydi. Kadın anlatılanlara inanmaya başlıyordu. Elindeki kırmızı mutfak sandalyesini yere koyarak oturdu. Bitkin, ürkek, bundan sonra olacakları kuşkuyla karşılayan bir ifade vardı yüzünde. Bill daha rahat nefes almaya başladı. Kapıyı açmaya yeltenerek yeni bir hareket yapmaktansa bu anı uzatmaya karar verdi. İkisi de birbirlerine kuşkuyla bakıyorlardı. Birden dışarıda bir feryat duyuldu. ''Anne, Bill, neler oluyor?'' ''Neden konuşmuyorsunuz? Neden bağırmıyorsunuz?'' ''Dinleniyoruz,'' dedi Bill. Bu açıklamanın yeterli olup olmadığını bilmiyordu. Lizzie'ye yeterli gelmişti ki, ''Peki,'' dedi dışarıdan. ''Uyuşturucu mu kullanıyor?'' diye sordu Lizzie'nin annesi. ''Hayır, aman tanrım, bunu da nereden çıkardınız? Kesinlikle kullanmıyor. Öyleyse bütün bunlar neden? Beni buraya hapsetmek, konuşmak istediğini söyleyip saçmalamak.'' ''Sanırım sizi özlüyor,'' dedi Bill yumuşak bir sesle. ''Olanlardan sonra çok daha fazla özleyecek,'' dedi Bayan Duffy. Bill kadını anlamak istiyordu. Uzun süre ona baktı. Genç, ince biriydi. Kendi annesiyle aynı kuşaktan değildi. Kaftana benzeyen bol bir elbise giymiş, boynuna da kristal boncuklardan bir kolye takmıştı. New Age'ler gibi giyinmiş olmasına karşın onlar gibi sandaletleri yoktu. Saçlarını uzatıp salmamıştı. Saçları Lizzie'ninkiler gibi kıvırcıktı. Aralarından beyazlar görünüyordu. Kurumuş gözyaşları olmasa bir partiye gidiyor gibiydi. Zaten eve hapsedilmeden önce yapmak üzere olduğu şey de buydu. Birbirinizden uzaklaşmanıza üzülüyordu sanırım. Kaftanlı kadından bir homurtu duyuldu. Biliyorsunuz, uzakta oturuyorsunuz filan. Ondan. Bana kalırsa yeteri kadar uzak değiliz. Kızımdan tek istediğim gelip beni karşılaması, sonra da birlikte bir içki içmekti. O ise istasyona taksiyle gelip ısrarla beni buraya sürükledi. Chester'ın sergisine gidiyorum, ancak kısa bir süre için gelirim dedim. Zavallı Chester, nerelerde olduğumu sanıyordur kim bilir. Chester kim? Arkadaşım. Tanrım, sadece arkadaşım. Bana yakın oturan biri, bir sanatçı. Hep birlikte Dublin'e geldik. Başıma bir şey mi geldi diye merak içindedir. Kızınızın evinde olacağınızı düşünüp buraya gelmezler mi? Yok canım, nereden akıllarına gelsin? Dublin'de oturan bir kızınız olduğunu bilmiyorlar mı? Evet, belki. Üç çocuğum olduğunu bilseler bile her dakika onlardan bahsedip kafa şişirmem. Elizabeth'in nerede oturduğunu falan hiç bilmezler. Peki ya diğer arkadaşlarınız, gerçek arkadaşlarınız? ''Benim gerçek arkadaşlarım bunlar işte.'' dedi sert bir sesle. ''İçeride neler oluyor, iyi misiniz?'' diye sordu o sırada Lizzie. ''Bizi biraz bırak Lizzie.'' dedi Bill. ''Tanrı adına yemin ederim ki bunu sana ödeteceğim.'' diye seslendi Lizzie'nin annesi. ''Nerede kalıyorlar yani arkadaşlarınız?'' ''Bilmiyorum, asıl sorun da bu işte. Açılışa gider, nasıl gidiyor bakar, sonra da Harry'i bulursak ona gideriz.'' diye konuşmuştuk. Henry büyük bir çiftliğin ambarında oturur. Daha önce bir kez orada kalmıştık. O da olmazsa Chester'ın bildiği BB'ler var. Chester polise haber vermiş midir sizce? Neden yapsın? Sizi merak ettiği için. Polise mi? Evet, geleceğim deyip gitmediğinizi görünce. Sergide rastladığım birinin peşine takıldığımı sanıyordur. Belki sergiye gelmeye zahmet bile etmediğimi düşünür. Beni asıl deli eden de bu ya. Bill'in içi rahatlamıştı. Derin bir nefes aldı. Lizzie'nin annesi kapılıp giden, rüzgarda sürüklenenlerdendi. Merak edip arayacak kimsesi yoktu. Demek ki sarışın, kaftanlı bir kadını arayan polis arabaları yollara dökülmemişti. Lizzie de geceyi polis karakolunda geçirmeyecekti. ''Onu içeri alalım mı? Ne dersiniz?'' Sanki ortak sorunlarıymış havasını vererek soruyordu. Eskisi gibi hiç konuşmamaktan, ilişkimizin bozuk olmasından, kaçıp gitmemden söz edecek mi? Hayır, onu bana bırakın. Söz etmemesini sağlarım. Peki öyleyse. Yalnız bana yaptıklarından sonra bir şey olmamış gibi davranmamı bekleme. Hayır, ne kadar kıssanız haklısınız. Kapıya yöneldi. Lizzie karanlık koridorun bir köşesinde büzülmüş oturuyordu. Ah Lizzie, dedi Bill, sanki beklemediği ama görmekten çok mutlu olduğu bir misafirle karşılaşmış gibi. İçeri gir lütfen, hepimize çay yapmaya ne dersin? Lizzie annesine bakmamaya gayret ederek doğru mutfağa koştu. Baban olanları duyunca kim bilir ne yapacak, diye seslendi annesi. Bayan Duffy, çayınız sütlü ve şekerli mi olsun, diye araya girdi Bill. Ne süt ne şeker, teşekkür ederim. Bayan Duffy'ye sade bir çay, diye seslendi Bill. Hizmetkarlara seslenircesine. Sonra o küçük apartman dairesini toplamaya başladı. Bir süre olağan dışı bir yaşantıya şahit olan odayı tekrar eski haline getirmek için eğilmiş yatak başını düzeltti. Yere düşen bibloları kaldırdı. Birlikte olmaları imkansız gibi görünen o garip üçlüyü biraz sonra oturmuş çay içiyordu. Bir kutu kurabiye almıştım, dedi Lizzie gururla. Üstü ekose desenli bir kutu çıkardı. Çok pahalı bisküviler. Bir servet ödemiş olmalısın, dedi Bill hayretler içinde. Annem bende kalacağı için aldım, ona ikram etmek için. Hiçbir zaman sende kalacağım demedim. Bu senin fikrindi. Ne fikirmiş ama. Neyse ki teneke kutudalar, uzun süre dayanırlar, dedi Bill. Lizzie'nin annesi birden Bill'e dönerek, sen biraz gerizekalı falan mısın, dedi aniden. Sanmıyorum, neden sordunuz? Böyle bir zamanda kurabiyelerden söz etmen, ben de senin durumunu idare edeceğini sanmıştım. Bağırmak, çağırmak, ilişki, bozukluğu gibi istemediğiniz konuları açmaktansa böylesi daha iyi değil mi? Bill bu kadar haksızlığa dayanamıyordu. Hayır, değil. Bana kalırsa delilik derim. Sen de onun kadar delisin anlaşılan. Tımarhanedeymişim de haberim yokmuş. Kadının gözleri hızla kapıya ve kapının yanında duran çantasına gidip geldi. Kaçacak mı, diye düşündü Bill. Neyin daha iyi olacağını bilmiyordum. Belki de bu kadar yol kat ettikten sonra biraz daha ileri gitmek, işi sonuna kadar götürmek gerekiyordu. Lizzie annesine içindekileri döker, annesi de ya söylediklerini kabul eder ya da reddederdi. Babası hep bekle gör derdi. Bill'e göre bu yanlış bir tutumdu. Beklenecek ne vardı? Ne göreceklerdi? Oysa babası her seferinde sonuçtan memnun göründüğüne göre belki de dediğinde bir doğruluk payı vardı. Lizzie kurabiyeyi yiyordu. Harika, dedi. Halis tereyağıyla yapılmış oldukları belli. Küçük bir çocuktan farksızdı. Öyle tatlıydı ki annesi neden ona bu gözle bakamıyordu? Bill bir Lizzie'ye bir annesine bakıyordu. Annenin yüz ifadesinin yumuşamaya başladığını hissedince yanılmamış olmayı temenni etti. Biliyor musun, yalnız bir kadın için hayat çok zor Lizzie, diye söze başladı. Yalnız olman gerekmiyordu ki anneciğim. Hepimiz yanında olabilirdik. Ben, babam, John ve Kate, hepimiz. Öyle bir evde yaşayamazdım. Bütün gün hapsedilmişim gibi oturup bir adamın maaş getirmesini bekleyerek. Ayrıca babam maaşını aldıktan sonra eve gelmezdi. Onun yerine yarışlara giderdi. Şimdi Galway'de yaptığı gibi. Yine de bizi bırakıp gitmek zorunda değildin. Buna mecburdum. Aksi halde katil olacaktım. Birini öldürecektim. Ya kendimi, ya seni, ya da onu. Bazen rahat bir nefes alabilmek için uzaklaşmak şart olur. Neden gittiniz, diye sordu Bill, konuşmaya dahilmiş gibi. Sanki trenlerin kaçta kalktığını soruyordu. Biliyor musun, herkesi bırakıp kaçan korkunç cadının hikayesini bütün ayrıntılarıyla sana anlatılmadı mı? Hayır, bilmiyorum. Şu ana kadar gittiğinizi bile bilmiyordum. Bay Duffy ile arkadaşça ayrıldığınızı, çocukların da kendi hayatlarını yaşadıklarını düşünüyordum. Bana çok olgun bir davranış, her ailenin uyması gereken bir yaklaşım gibi geliyordu. Her aile derken ne demek istiyorsun, dedi annesi kuşkuyla. Ben annemle, babamla ve özürlü ablamla oturuyorum. O evde veya en azından eve çok yakın bir yerde oturmazsam olmayacakmış gibi geliyor. Bu bakımdan Lizzie'nin ailesinin böyle özgür davranması hoşuma gidiyordu. Sizlere adeta gıpta ediyordum. O denli işlendi ki rol icabı olmadığı belliydi. Çekip gidebilirsin, dedi Lizzie'nin annesi. Belki, ama içim rahat etmez. Bir tek hayatım var, bunu unutma. İkisi de Lizzie'nin varlığını unutmuş gibiydiler. Doğru. Belki daha fazla hayatımız olsa bu kadar suçluluk duymazdım. Lizzie, konuşmalara katılmak için hiç mektup yazmıyorsun, hiç haberleşmiyoruz dedi. Yazacak ne var Lizzie? Arkadaşlarımı tanımazsın. Ben de seninkileri bilmem. Ne Joe'nun ne de Kate'in arkadaşlarını tanımam. Her dakika görüşmesek bile hepinizi seviyorum. İyi olmanızı istiyorum. Birden sustu. Sanki bunca şeyi söylediğine şaşırmış gibiydi. Lizzie ikna olmamıştı. Bizi gerçekten sevseydin görmeden duramazdın. Evimi görünce gülmezdin. Benimle kalmak fikrini komik bulmazdın. Sevseydin böyle davranmazdın. Bill, sanırım Bayan Duffy demek istiyor ki diye araya girdi. Tanrı aşkına bana Bernie de. Bill o kadar şaşırdı ki ne diyeceğini unuttu. Hadi devam et. Benim ne demek istediğimi açıklayacaktın. Ne demek istiyorum sence? Sanırım Lizzie'nin sizin için çok önemli biri olduğunu, ancak hayatın sizi biraz uzaklaştırdığını, Westcourt'ta oturunca sık görüşmenin imkansız olduğunu söylemek istiyorsunuz. Bir de dün akşam burada kalmama nedeniniz arkadaşınız Chester'ın sergisi olduğunu, arkadaşınıza destek olmak istediğinizi, böyle demek istemiyor muydunuz? Yüzünde büyük bir merakla karşısındaki iki kadına bakıyordu. Ne olur polis çağırmasın, Lizzie ile hayatım boyunca bir daha görüşmeyeceğim demesin, ne olur. Evet, gerçekten bunları demek istiyorum desin. Biraz söylediklerine benzer şeyler söylemek istemiştim diye onayladı Bernie. Biraz. Yine de hiç yoktan iyidir diye düşündü Bill. Lizzie anahtarı dışarı attığında hayatın çok kısa olduğunu, zamanın çok çabuk geçtiğini, sizi yakından tanımaya fırsat bulamamaktan korktuğunu söylemek istiyordu. Kaybolan zamanı yakalamak istiyordu. Değil mi Lizzie? Evet öyle dedi Lizzie hızlı hızlı başını sallayarak. Evet ama Tanrı aşkına adınız her neyse. Bil diye yanıtladı yardımcı olmak için. Evet Bil, beni kandırıp buraya getirmek, sonra da üstüme kapıyı kilitlemek akıllı birinin yapacağı iş değil. Ben seni kandırmadım ki. Seni taksiye bindirebilmek için Bil'den borç aldım. Kurabiye, domuz salamı, tavuk ciğeri ve şeri aldım. Yatağımı senin için hazırladım. Burada kalmanı o kadar istiyordum ki. Bu da mı yanlış? Fazla bir şey mi istemiş oluyorum? Ama ben kalamazdım. Bernie Duffy'nin sesi gittikçe yumuşuyordu. Yarın gelebilirim diyebilirdin. Onun yerine sadece güldün. Gülmekle yetindin. Ben de buna dayanamadım. Sen de gittikçe hiddetlenerek korkunç şeyler söylemeye başladın. Normal bir şekilde konuşmuyordum. Çünkü karşımda normal biri yoktu. Beni gerçekten sarstın Lizzie. Aklını kaçırmandan korktum. Durmadan kendine 6 yıldır yapayalnız yolunu kaybetmiş gibi hissettiğini söylüyordun. Doğruyu söylüyordum. Ben gittiğimde 17 yaşındaydın. Baban onunla Galway'e gitmemi önerdi. Ama sen istemedin. Dublin'de yalnız yaşayacak yaşta olduğunu ısrarla söylüyordun. Yanılmıyorsan bir kuru temizlemecide çalıştın. Kendi paranı kazanıyordun. İstediğin hayatı yaşıyordun. En azından böyle söylüyordun. Döneceğini umduğum için gitmedim, kaldım. Nereye döneceğini? Buraya mı? Hayır, evimize. Hatırlasana, babam 1 yıl boyunca evimizi satmadı. Hatırlıyorum. Sattığında son kuruşuna kadar at yarışlarında oynadığını da unutmadım. Neden dönmedin anne? Geriye dönecek ne vardı ki? Baban sadece at yarışlarıyla ilgileniyordu. John İsviçre'deydi, Kate New York'taydı, sen de kendi arkadaşlarınla geziyordun. Ben seni bekliyordum anne. Hayır, doğru değil Lizzie. Her şeyi kendi istediğin gibi baştan yazamazsın. Öyleyse sen neden bana mektup yazıp gerçek hislerini açıklamadın? Bir sessizlik oldu. Benden yalnızca İyi vakit geçirdiğimi duymak isterdin. Ben de hep eğlendiğimi söyledim. Kartlarda, mektuplarda, Yunanistan'a gidişimden, Aşil Adası'ndan söz ettim. Bana kızarsın diye geri dönmeni nasıl beklediğimi sana yazamadım. Bundan söz etmekten çekindim. Beni kaçırıp hapsetmeden bir kere daha iyi olurdu. Westcourt'ta oturduğunuz yer nasıl, güzel mi? Bir ilgi doluydu. Bana hep çok güzel bir yermiş gibi gelir. Özellikle sahilinin resimlerinden. Çok değişik bir yerdir. Orada yaşayanlar hep özgürlük peşinde olan, toprakla iç içe bir yaşam biçimine geri dönen insanlardır. Bir de sanatçılar, ressamlar, seramikçiler gibi duyguları sözcüklerin dışında bir yol seçerek ifade edenler. Siz de herhangi bir sanat dalıyla ulaşıyor musunuz, Bernie? Baykuş gibi ve ilgi doluydu. Kadının sorularından alınması söz konusu değildi. Hayır, uğraşmıyorum. Ama sanatçılara ve sanat yaşamı yoğun olan kentlere hep yakınlık duymuşumdur. Bir yerde kımıldamadan yaşamaya zorlanırsam içim tıkanır. Bu nedenle dünden beri başıma gelenler... Bill hemen konuyu değiştirmek istedi. Kendi evinizde mi yoksa Chester'le mi oturuyorsunuz? Aman tanrım, hayır. Tıpkı kızı gibi neşe içinde bir kahkaha attı. Yok canım, Chester homoseksüel. Winnie ile yaşar. Hayır hayır, onlar sadece en yakın arkadaşlarım. 4 mil uzakta otururlar. Yok canım, benim bir odam var. Daha doğrusu bir stüdyom. Zamanında büyük bir malikanenin bahçesinde ufak bir evmiş. Güzel bir yere benziyor. Denize yakın mı? Tabii, her yer denize yakın. Çok hoş bir yerdir. Ben oraya aşığım. 6 yıldır oradayım. Artık kendimi Westcork'un bir parçası gibi hissediyorum. Peki yaşamınızı sürdürecek parayı nereden buluyorsunuz Bernie? Çalışıyor musunuz? Lizzie'nin annesi çok bayağı bir gürültü çıkarmış gibi yüzüne bakarak anlamadım dedi. Lizzie'nin babası para vermediyse hayatınızı kazanmak zorunda kalmış olmalısınız demek istedim. O kadar. Söylediğini geri almaya niyetli görünmüyordu. Lizzie bankada çalıştığı için para kazanmak konusunda saplantısı vardır anneciğim dedi özür dilercesine. Birden Bill'in sabrı taştı. Gece yarısı bu evde oturmuş iki delinin arasını bulmaya çalışırken sanki garip olan kendisiymiş gibi davranmalarından, bir yerde çalışmasının, faturaları ödemesinin, kurallara uygun davranmasının acayiplik olarak algılanmasından bıkkınlık duydu. Yetti artık diye düşündü. Ne halleri varsa görsünler. O evine, can sıkıcı evine ve hüzünlü ailesine dönecekti. Nasılsınız, ne güzel binalar ve kırmızı karanfil demeyi öğrense de hiçbir zaman uluslararası bankacılığa transfer olamayacağını biliyordu. Bencilleri değiştirmeye kalkmayacak, onların insanların iyi tarafları görmeleri için çaba sarf etmekten de vazgeçecekti. Birden gözlerinde ve burnunda hiç tanımadığı bir kıpırtı hissetti. Ağladı, ağlayacaktı. İki kadın aynı anda Bill'in yüzündeki değişikliği gördüler. Sanki onları dışlamış, aralarından ayrılmıştı. Soruna istemeden güldüm dedi Lizzie'nin annesi. Tabii ki para kazanmam gerekiyor. Stüdyomun bulunduğu evin işlerine yardım ediyorum. Anlarsın ya, temizlik, biraz ev işi gibi. Davet verdiklerinde de şeye, yani ortalığı toplamaya yardım ediyorum. Eskiden beri ütü yapmaya bayılırım. Bütün ütüyü ben yapıyorum. Karşılığında kira ödemiyorum. Biraz da cep harçlığı veriyorlar. Lizzie kulaklarına inanamadan annesinin yüzüne bakıyordu. Sanatla iç içe yaşayan hayat bu muydu? Ünlüler ve zenginlerle haşır neşir olmak, playboylarla ve İrlanda'nın güneybatısındaki sayfiye evleri olan sosyeteyle görüşmek bu muydu? Annesi hizmetçiydi. Bill yeniden kendine hakim olmuştu. Ne kadar doyurucu bir hayat dedi. İki tür yaşamın en iyi taraflarından da yararlanıyor olmalısınız. Sofraya ne yemek koyayım diye bir derdiniz olmadan hem güzel bir eviniz var hem de bağımsızsınız. Kadın acaba alay mı ediyor diye bile baktı ama hayır, yüzünde alaylı bir ifadenin izi yoktu. Bir süre sonra evet dedi Bernie Duffy, tam söylediğin gibi. Bill Lizzie'nin kavgayı yeniden alevlendirecek bir şey söylemesine engel olacak yeni bir konu bulmalıyım diye düşündü. Havalar biraz güzelleşince belki Lizzie ile sizi ziyarete geliriz. Benim çok hoşuma gider. Otobüsle Cork City'ye gelir, oradan aktarma yaparız. Geç kalınmış bir görevden söz eder gibi çocuksu, içten ve sahiplenici bir tavrı vardı. Siz ikiniz, yani sen Lizzie'nin erkek arkadaşı mısın? Evet, 2 sene sonra 25 yaşına gelince evleneceğiz. İtalya'da iş bulmak istiyoruz. İtalyanca öğrenmek için ikimiz de gece kurslarına gidiyoruz. Evet, daldan dala atlarken bundan da söz etmişti dedi Bernie. Evleneceğimizden mi? Bill'in sesi mutluluk doluydu. Hayır, İtalyanca öğrendiğinden. al sana bir delilik daha diye düşündüm. Söylenecek fazla bir şey kalmamıştı. Bill olağan bir misafirlikten sonra evine dönmek üzere izin isteyen biri gibi, Bernie, saatin ne kadar geç olduğunu fark etmişsinizdir. Bu saatte otobüsler işlemez. Otobüs olsa bile arkadaşlarınızı bulmak çok zor. Bu bakımdan geceyi burada geçirmenizi öneriyorum. Tabii isterseniz. Anahtar kapının üstünde olacak. İkiniz de güzel bir uyku çekip dinlendikten sonra yarın sabah güzel güzel vedalaşırsınız. Siz herhalde gelecek yazdan önce görüşemeyeceğiz. O zaman Lizzie ile Westcork'a ziyaretinize gelmeyi çok isteriz. Gitme diye yalvardı Bernie. Gitme. Senin yanında sakin. Sen kapıdan çıkar çıkmaz nasıl terk edilmiş olduğunu anlatmaya bağırmaya başlayacak. Kesinlikle hayır. Bundan sonra asla böyle davranmayacağından emin olun. Sesi ikna ediciydi. Lizzie, lütfen annene anahtarı verir misin? Bernie, anahtar sizde kalsın. Böylece istediğiniz gibi girip çıkacağınızdan kuşkunuz olmaz. Sen nasıl eve döneceksin? Lizzie merakla sordu. Şaşkınlıkla genç kıza baktı. Eskiden gece yarısı evine yürüyerek gitse bile hiç aldırmaz, soru sormazdı. Yürürüm, yıldız dolu bir güzel bir gece. İki kadın da ona bakıyordu. İçinden bir şey daha eklemek bu huzur dolu anı biraz daha uzatmak geçti. Dün akşam kursa Signora bize hava durumuyla ilgili şeyler öğretti. Ne kadar güzel bir yaz oldu demeyi. Estata una magnifica estate. Ne güzel dedi Lizzie. Estata una magnifica estate diye ardından kusursuz bir telaffuzla tekrarladı. Aferin sana, bir kere de kaptım bile. Bizler ise durmadan tekrarlamak zorunda kaldık. Bill'in sesinden ne kadar etkilendiği belli oluyordu. Eskiden biri belliği çok güçlüdür. Küçük bir kızken bile. Elizabeth bir kere duyduğu bir şeyi hiç unutmazdı. Bernie'nin kızına bakışı gurur doluydu. Bill'in içi rahatlamıştı. Eve dönerken yolda birçok engelin eskisi kadar korkunç görünmediğini düşünüyordu. Kızına bir banka memurunu layık görmeyecek, Westcork'lu yüksek sınıftan bir anneden çekinmesine gerek yoktu artık. Lizzie'ye göre fazla sıkıcı olmaktan çekinmesine de gerek kalmadı. Lizzie'nin en büyük gereksiminin sevilmek ve kendini güvende hissetmekti. Bill ise her ikisini verebilecek durumdaydı. Önlerinde başka sorunlar vardı. Lizzie'nin kısıtlı bir bütçeyle yaşamayı öğrenmesi gerekecekti. Para harcama konusundaki tutumunu değiştirmesi ve her istediğinin anında gerçekleşmesini beklememeyi öğrenmesi gerekecekti. Her şeyi daha mantıklı bir çerçeveye oturtması sağlamak bile düşüyordu. Bir de Lizzie'ye çalışmaya yönlendirmek. Aptal annesinin başkasının ev işini yaparak para kazandığını görmek, Lizzie'yi amaçlarını değiştirmeye yöneltebilirdi. Bundan sonra bazı yaklaşımlar değişeceğe benziyordu. Belki bir gün Galway'e babasını ziyarete bile giderlerdi. Bir ailesi olduğunu düşünür, böyle bir bilince varırsa, belki numara yapmaktan, elinde olmayan şeylerin peşine koşmaktan vazgeçerdi. Ayrıca yakında Bill'in ailesinin bir parçası olacaktı. Bill gecenin içinde taksi arayan insanların ve yanından dolu geçen arabaların arasında ilerliyordu. O insanların hiçbirine gıpta etmediğini düşündü. Ne kadar şanslıyım diyordu kendi kendine. Etrafımda benden bir sürü şey bekleyen, bana dayanan çok kişi olabilir ama bunun neresi kötü? Bu sadece benim güvenilecek, bir şeyler beklenebilecek türden bir insan olduğumu kanıtlıyor o kadar. Belki yıllar sonra oğlum da tıpkı benim babama baktığım gibi bana acıyarak bakacak ama zararı yok. Bu oğlumun beni anlamadığını kanıtlamaktan başka bir anlam taşımayacak. Katie Clark, Mountain View'un en çalışkan öğrencilerinden biriydi. Derse anlı kırış kırış olacak kadar kendini verir, soruları cevaplamak için çaba sarf eder, dersten sonra sınıfta kalır, anlamadığı konuları sorardı. Öğretmenler odasında şaka yolu alaya alınırdı Katie. Katie Clark'lık yapma demek, kaşlarını çatarak okulun ilan tahtasında yazılanları çözmeye çalışmak demekti. Uzun boylu, hantal ve biraz sakar bir kızdı. Lacivert okul üniformasının eteği biraz uzundu. Diğer arkadaşları gibi kulakları delik değildi. Onlar gibi ucuz takıları yoktu. Çok zeki değildi belki ama başarılı olmaya kararlıydı. Fazlasıyla kararlı olduğu bile söylenebilirdi. Her yıl okulda veli toplantıları yapılırdı. Bu toplantılarda Cathy'nin durumunu öğrenmeye kimin geldiğini hatırlayan yoktu. Aiden dün bir keresinde babası su tesisatçısı demişti. Bizim banyoyu yaptı. İşini iyi yaptı. Baştan bir şey söylemedi. Sonunda cebimden çek defterimi çıkarttığımı görünce neredeyse bayılacaktı. Meğerse ödemenin nakit olmasını istermiş, vergi vermemek için. İrlandalı öğretmen Helen de annesini hatırlıyorum. Konuşma boyunca ağzından sigarası düşmedi. Durmadan okumanın ne işe yarayacağını, hayatını kazanmasına ne yararı olacağını sorup durdu diye ekledi. Hepsi öyle der dedi müstakbel müdürleri Tony O'Brien. Herhalde kişinin kendisi için çalışmasının entelektüel teşvikten söz etmelerini beklemiyorsunuz. Bazen ablası gelir diye hatırladı başka bir öğretmen. Süpermarket yöneticisi. Zavallı Cathy'yi bir tek o anlıyor sanırım. Tanrım keşke çocuklarımızın fazla çalışmalarından, kaçatmalarından başka derdimiz olmasa. Bunu ne kadar isterdik? Değil mi? Bu soruyu masanın üstü çözüm bekleyen sorunlarla dolu olan müstakbel müdür Tony O'Brien sormuştu. Sorunları sadece masanın üstündekilerle sınırlı olsa neyse, daha başka ne dertleri vardı? Bugüne kadar hayatını bir kadından diğerine giderek yaşamıştı. Ayrılmak istemediği pek az kadın çıkmıştı karşısına. Şimdi ilk kez böyle hissediyordu ve Allah'ın belası bir zorlukla karşılaşmıştı. Okula müdür seçileceğinden emin olan Aiden Dune'un kızına çatmıştı. Bu durumu yarattığı anlaşmazlıklar ve karmaşa, Kraliçe Victoria döneminin melodramlarını aratmayacak nitelikteydi. Granny Dune, babasının küçük düştüğünü bahane ederek onunla görüşmeye yanaşmıyordu. Bu fikir her ne kadar zorlama ve yanlış da olsa, kızcağız gerçekten böyle düşünüyordu. Tony ise kararı Granny'ye bırakmış, hayatında ilk kez kimseyle ilişki kurmadan geri döneceği günü bekleyeceğine söz vermişti. Arada beklediğini hatırlatmak için şaka yollu kartlar gönderse de genç kızdan hiç yanıt alamamıştı. Belki de döneceğini ummak aptallıktı. Hayatı boyunca hiç balıksız kalmadığından denizde ne çok balık yüzdüğünü bilirdi. Nedense hiçbir balık bu zeki, içten ve pırıl pırıl bakışlı genç kız kadar cazip, onun kadar hazır cevap değildi. Kendini bu kadar genç hissetmesini sağlamıyordu. Birlikte oldukları o tek gecede genç kızın onu yaşlı bulmadığı belliydi. Hani kim olduğunu, babasının asla elde edemeyeceği atamayı beklediğini öğrendiği sabahtan önceki gece. Mountain View'un müdürü olunca eve kapanmayı, tek başına bir keşiş gibi yaşamayı düşünmüyordu Tony. Aslında sigarayı azaltmanın, gece kulüplerine gitmemenin ve erken yatmanın zararlı olduğu söylenemezdi. Granya'nın döneceğini umarak sigarayı iyice azaltmaya çalıştığı gerçekti. En azından sabahları sigara içmiyordu artık. Eskisi gibi yatarken gözlerini açmadan elini sigara paketine uzatmaktan vazgeçmişti. Birinci teneffüse kadar bekliyor, ilk nefesi okuldaki odasında bir fincan kahve eşliğinde çekiyordu. Bu da bir ilerleme sayılmaz mıydı? Acaba ona üzerinde sigara ismi bulunan bir kart göndersem de hala içmiyorum diye yazsam mı diye düşündü. Öyle yaparsam tümüyle sigarayı bıraktığımı düşünür, bu da doğru olmaz. Granny'yi bu kadar sık düşünmesine kendi de şaşıyordu. Mountain View gibi bir okulun yönetmenin ne kadar yoğun bir iş olduğunu önceden fark etmemişti. Veli toplantılarıyla açık toplantılar, okulda bulunmasını gerektiren şeylerden sadece ikisiydi. Bu dünyada hiçbir Cathy Clark'a ayıracak zamanı yoktu. Cathy okulu bitirince nasıl olsa bir iş bulurdu. Belki de ablası onu süpermarkete alırdı. Üniversiteye gitmeyeceği kesindi. Ne geçmişi ne de kafa yapısı buna uygundu. Yaşamını sürdürmeye yetecek becerileri kazanması yeterliydi. Aslında hiçbiri Cathy Clark'ın nasıl bir ev hayatı olduğunu bilemezdi. İşlerinde bunu merak edenler çıksa bile o ucuz sitelerdeki çok televizyon seyredilen, hazır yiyecek yenilen, gürültülü, dar, çok çocuklu, az paralı evlerden birinde yaşadığı düşünülürdü. Kızın ailesi düşünüldüğünde bunlar olağan şartlardı. Katie'nin odasında bir yazı masasının ve kitap dolu ufak bir kütüphanenin olduğunu bilemezlerdi. Ablası Fran'ın her öğleden sonra ödevleri bitinceye dek yanında oturduğunu da bilemezlerdi. Kış günlerinde Fran'ın süpermarketten indirimle aldığı tüp gazlı bir sobayla ısındıklarını nereden akıllarına gelecekti? Katie'nin annesiyle babası bu şımarık davranışlarla alay ediyorlardı. Diğer çocuklar ödevlerini mutfak masasında yaptılar da ne oldu diye soruyorlardı. Ama Fran böyle düşünmüyordu. O 15 yaşına gelmeden, diploma almadan okulu bırakmıştı. İşinde ilerlemesi yıllarca sürmüştü. Bugün bile açıklarını kapatmış sayılmazdı. Oğlanlara gelince onlar zar zor kendilerini kurtarmışlardı. İkisi İngiltere'de çalışıyordu, üçüncüsü de rock müziği yapan bir grupla ülkeyi dolaşıyordu. Fran, Katie'nin kaderinin diğerlerinden daha iyi olmasına sanki yemin etmişti. Katie zaman zaman Fran'ı hayal kırıklığına uğratmaktan korkardı. Ben sandığın kadar akıllı değilim. Fran, sınıftakilerin çoğu kadar kolay anlamıyorum. Harriet'i al, nasıl çabuk kavradığını bilemezsin. Babası öğretmen değil mi? O akıllı olmayacak da kim olacak, sorarım sana. Evet, haklısın Fran. Bana karşı o kadar iyisin ki. Hafta sonlarında veya akşamları danslı davetlere gitmek yerine ödevlerimle ilgileniyorsun. Bu çabalarına karşılık sınavlarda başarısız olmaktan o kadar korkuyorum ki. Dans etmek istemiyorum, dedi Fran içini çekerek. Gençsin, mutlaka canın diskoya gitmek ister. Katie 16 yaşında, ailenin en küçüğüydü. Fran ise 32 yaşındaydı, evin büyük çocuğuydu. Aslında tüm arkadaşları gibi onun da artık evlenmesi, çoluk çocuk sahibi olması gerekirdi. Ama Katie, Fran'ın evden ayrılmasını hiç istemiyordu. Onsuz bir ev hayatı düşünemiyordu. Anneleri işleri halletmekte olduğu için evde pek bulunmazdı. İşleri halletmek kumar makinesinin başında olmak demekti. Fran olmasa evde en ufak bir konfor olamazdı. Sabahları taze sıkılmış portakal suları, akşamları ise iki kap sıcak yemek. Katie'nin üniformasını alan, ayakkabılarını boyamasını, her gece gömleğini ve iç çamaşırını yıkamasını öğreten Fran'dı. Anne bunların hiçbirini öğretmemişti. Hayatı öğreten, ilk Tampax'ı alan Fran'dı. Fran ilk defasında herkes yapıyor diye değil, gerçekten beğenilen, sevilen biriyle sevişmenin daha doğru olduğunu söylüyordu. Katie 14 yaşının verdiği saflık ve merakla, "Sen çok beğendiğin ve sevdiğin birini bulmuş muydun?" diye sordu. Fran'ın bu soruya yanıtı hazırdı. En iyisi bundan hiç söz etmemek. Bilirsin, konuşmaya başlayınca tılsımı da yok olur demişti. Bir daha da bu konuda konuşmaya yanaşmamıştı. Fran onu tiyatroya götürürdü. Abbey'e, Gate'e, Project'e, oyun seyretmeye giderlerdi. Grafton sokağında bir aşağı bir yukarı dolaşırlar, şık dükkanlara girerlerdi. Her şeyi güvenli bir havayla yapmayı öğrenmeliyiz derdi Fran. İşin sırrı burada. Mütevazi ve özür dilercesine davranmamalıyız. Tam tersine böyle yerlerde bulunmayı hak eden insanlar izlenimini vermeliyiz. Fran anne ve babayı kınayan tek söz söylemezdi. Zaman zaman Katie, anne seni kullanıyor Fran derdi. Ona o güzel fırını hediye ettin, karşılığında sana bir tek yemek yapmadı. Aldırma, annem aslında iyi biridir derdi Fran. Süpermarketten bira getirdiğinde babam bir teşekkür bile etmez. Onun sana hiç hediye aldığını görmedim. Ondan kötü babalar da var. Hayatını boruların ve sev bağlantıların arasında geçirmek pek hoş olmayan bir şey olsa gerek. Bir keresinde korkuyla evlenmeyi düşünüyor musun diye sormuştu Katie. Sen büyüyünceye dek bekleyeceğim, sonra çaresine bakarım. Bu sözleri gülerek söylemişti. O zaman çok yaşlanmış olmaz mısın? Hayır, ne münasebet. Sen 20 yaşına geldiğinde ben 36 olurum. Yani altın çağımın doruğunda. Kendi evleneceğini sanmıştım dedi Katie. Biliyorum ama evlenmedim. O Amerika'ya gitti. Bu konu kapandı. Fran çok çabuk konuşuyordu.